Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Berkan Sezer. Bugün Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerindeyiz ve yanımızda Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman var. Başkanım nasılsınız?
İyiyim, hamdolsun.
İlk sorum Vodafone Arena ile ilgili. 19.03.2016 hazır olacak mı? Stat açılacak mı?
Tarih vermek istemiyorum. Yani bu soruya çok cevap da biliyorum ama tarihten, çünkü insanlar bir tarihe kilitleniyorlar. O tarih kilitlendikten sonra da olmadığı zaman moral bozukluğu oluyor. Benim açımdan da oluyor, arkadaşlarım açısından da oluyor. Çok önemli bir adımı atladık, yani çatının kalkması. Şimdi orada bir biraz daha çatıyla alakalı montajlarımız var. Sonra çime gireceğiz. Önümüzdeki hafta koltuk montajlarına başlayacağız. İyi gidiyoruz, artık sonuna doğru geldik. Herkesin bilmesi gerekli olan şey şu: burada bir stat var, yapıldı, açılacak. Artık herkes de onu görüyor bence.
Vodafone Arena Türkiye'nin ilk akıllı stadı olarak lanse edildi. Bu akıllı statta biz hangi teknolojiler bekliyor? Nasıl bir akıllı stat olacak?
Bir defa 42-43 bin kişi free Wi-Fi var. Ve herkes aynı anda Wi-Fi'ye girebiliyor. Oradan yüksek teknolojili çözünürlü videoları çekip gönderebilme imkanları var. Stat içerisinde canlı yayınlar var akıllı telefonlarda.
Maçın canlı yayını olacak mı?
Yok, maçın canlı yayını yok ama Digitürk'te konuşuyoruz. Belki tekrarlarını falan şeyden stat içerisinde olabilir. Bazı uygulamalar var. Mesela stadyuma geldiğiniz zaman locanızdasınız, telefonunuzdan siparişler verebiliyorsunuz. Birçok özellikler var. Bunu bir basın toplantısıyla akıllı stadın içeriklerini de anlatacağız. Ama dünyadaki en gelişmiş teknoloji uygulanıyor. Ve yaklaşık olarak $13 milyon civarında bir para harcanıyor bu işe.
Peki ben çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi eskiden maçlarda bir pozisyon olduğu zaman herkes pozisyon tekrarı için tanıdığı birini arardı. Penaltı mı değil mi? Eğer bir hakem hatası var ise de pozisyon penaltı diye başlarlardı tepki vermeye. Şimdi maçın tekrarlarını seyretmek, bu kadar akıllı bir statta anında görmek acaba ileride başka sorunlar doğurabilir mi?
Ya, dünyadaki uygulamaları var. Yani Türkiye uzaydan gelmiş bir ülke değil. Avrupa'da da, hatta şeyde, skorboard'ta da gösteriyorlar. Ama böyle çok detaylı göstermiyorlar. Zaten bilgi erişim çağı, yani herkes istediğimi de söylediğiniz gibi telefonla erişiyor, soruyor. Tepkisi varsa da kullanıyor. Yani onu gizlemeyle bilgiye kimsenin ulaşamadığı gibi bir durum yok. Herkes bilgiye ulaşıyor.
Teknolojiyle futbol son dönemde çok iç içe geçti. Çizgi teknolojisi, antrenman teknikleri. Sizin bunlara bakış açınız nedir? Futbolun içine ne kadar yer almalı teknoloji?
Teknolojiden eksik kalamıyorsunuz. Her şeyde, çim teknolojisinde, antrenman tekniklerinde. İşte şimdi mesela bir dahaki bu yaz ayı inşallah yapacağız bir soğuk hava ünitesi var. Oyuncular maçtan sonra, antrenmanlardan sonra onun içerisine girip -100 derecede nefes alması ve performansı %10-15 arttırma gibi şeyleri var. Bunları uyguluyoruz. Devamlı olarak da yatırım yapıyoruz bu işlere. Dikkat ediyorsanız artık sakatlıklar da takımda azaldı. Daha da devam edeceğiz. Biz buna reddetmeden iyi taraflarını kullanmaya çalışıyoruz açıkçası.
Peki çeşitli spor kulüplerinin arama motorlarıyla son dönemde bazı işbirlikleri oldu. Özellikle Fenerbahçe bu konuda bazı atılımlar yaptı. Beşiktaş'ın da böyle arama motorları veya başka teknolojik şirketlerle ilgili bir sponsorluk anlaşması var mı? Bir de ben şunu sormak istiyorum. Reklamlar yapılıyor. $100 milyon bahsediliyor. Bu rakamlarla yıldız futbolcuların getirileceği söyleniyor. Bu rakamları elde edilse bile bu kadar paranın harcanması doğru mu?
Böyle bir paralar elde edilmesi imkansız. Yani böyle bir aynı anlaşma, değerli rakibimizin Yandex'e yaptığı anlaşma bizde de var zaten. Evet. Biz hatta daha önce yapmıştık. Şu anda da Beşiktaşlılar Yandex arama motoruna girdikleri zaman o tıklamadan bir puan kazanıyor. Ama böyle bir paralar, yani çünkü bu netice itibariyle böyle bir paranın elde edilmesi mümkün değil. Böyle bir paralar ödenmediği için de böyle bir masraftan da yapılmasını çok doğru bulmam açıkçası.
Peki, pasolik konusu çok tartışılıyor son dönemlerde. Seyirciyi stat'tan uzak tutuyor, seyirci sayısının azalmasına sebep olduğu söyleniyor. Bu konuda herhangi bir açıklamanız var mı? Yani pasolik Türk futboluna dendiği kadar zarar mı veriyor, yoksa aslında kulüpler için arka planda maddi açıdan çok büyük bir ek destek mi?
Ya bunun özü şu, kaçak seyirci engelliyor. Seyircinin kayıtlı olmasını sağlıyor. Bu beni çok rahatsız eden bir şey değil. Ayrıyeten daha evvel pasolik uygulaması olmadan evvel de biz bunu yapacağımızı kendi stadımızda söylemiştik. Onun için de ben çok açıkçası şey bakmıyorum. Taraftar eksiltilmesi gibi bir şeyden daha fazla beleş taraftar kalktı. Yani öyle bakmak lazım. Evvelden statlar doluydu filan ama çok kaçak seyirci vardı. Şimdi kaçak seyirci sayısı azaldı.
Son dönem yine Galatasaray'ın UEFA denetimleriyle ilgili bazı sıkıntıları var. Ceza alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş da geçmişti bu konuda canı yanan kulüplerden biri olmuştu. Şu an ne durumda? UEFA ile hala bu denetimler devam ediyor mu?
Beşiktaş'ın bir anlaşması var UEFA ile. 3 senelik bir anlaşması. O anlaşmaya göre de devam ediyor. Denetimleri de devam ediyor. Ama zaten bizim anlaşmayı yapmamızdaki sebep kendimiz de o rotada gidiyorduk. Bütçeye yönelik takımı, yani kulübü yönetmemiz lazım. Biz rayımızda gidiyoruz. Beşiktaş'ın hiçbir davası yoktur. Hiçbir ödeme problemi yoktur. Çok düzgün bir kulüp haline gelmiştir.
Peki yine teknolojiden bahsetmek gerekirse ilginç bir istatistik bilgi olarak Türkiye'nin Süper Lig kulüpleri arasındaki en genç ikinci başkanısınız. Göksel Gümüşdağ'dan sonra ve dolayısıyla bazı yeniliklere bakış açınız çok farklı. Mesela Beşiktaş bir e-spor kulübü kurdu. Nedir bu e-spor kulübü ve burada hedeflenenler neler?
Yani, spor esasında bedensel yapılan bir şeydir. Fakat çağ artık öyle değişti ki çocuklarımız artık bilgisayarların üzerinden kalkmıyorlar. Bizim amacımız da Beşiktaş'ı popülaritesini ve yaygınlığını sağlamak, daha çok Beşiktaş'ı elde edebilmek. Arkadaşlarımız bunu gündeme getirdiği zaman biz de sıcak baktık ve bir spor kulübü kurduk. Amacımız şudur, daha çok Beşiktaş'ı, daha popüler Beşiktaş ve daha takip edilen Beşiktaş yaratmak.
Sizin genel olarak teknolojiyle aranız nasıl?
Çok kullanmam.
Çok fazla
kullanmam. Çünkü teknolojinin beni tembelliğe ettiğini düşünürüm mesela. Bizde de mesela bizim arkadaşlarımıza söylüyorum, bir şey söylüyorum. Diyor ki, bilgisayara bakayım diyor, cevap vereyim diyor. Halbuki o dediklerim ben hepsi aklımda, ben hepsini biliyorum. Eskiden bütün numaralar aklımdaydı. Şimdi cep telefonunda olunca mesela ben de onları kullanmamaya başladım. Evet.
Tembelliğe itiyor biraz.
Tembelliğe itiyor. Çok kullanmam ben. Daha beyin esaslı gitmeye çalışıyorum.
Son dönemde yine lig yayın hakları farklı kuruluşlar tarafından satın alınıyor. İşte mobil yayın hakları ayrı bir şirkette, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ayrı bir şirkette, lig maçları Digiturk'te. Bu kadar bölünmesi sizce zarar verir mi, yoksa gelir kaynaklarını arttırır mı?
Bence zarar vermez. Çünkü hepsi ayrı ayrı platformlar. Ayrı ayrı platformlar olduğu için de çok zarar vermez. Ben hatta yayın haklarının yurt içi ve yurt dışı olarak da bölünmesi taraftarıyım. Çünkü şu andaki sistem dekodörü satma üzerine gidiyor. Fakat yurt dışında kapalı bir lig oluyor Türkiye Ligi. O zaman da bizim oyuncularımız izlenmiyor. Ben daha da fazla bölünüp daha fazla kişiye erişilmesi taraftarıyım.
Türk futbolunda şiddet ortamı çok tartışılan bir konu ve son dönemlerde oldukça gerilim arttı. İşte bu özellikle son hakemlerin belirli bir odaya kapatılması, Hakemlere karşı yönelik eleştiriler, taraftarın mutsuzluğu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş Kulübü olarak herhangi bir önleminiz var mı? İleride sizce şiddet, sporda şiddet nasıl engellenir?
Bunu 6222'nin spor yöneticileri, özellikle başkanları ve yöneticileri alakalı uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta daha da ağırlaştırılmasını düşünüyorum. Yani bu gerginliği yaratan yöneticiler, insanlar popülerite üzerine insanları kullanıyorlar ve milleti birbirine düşman ediyorlar. Ben Mart 2016'da 4 senelik başkan olmuş olacağım. Bu 4 sene içerisinde hiçbir statta, hiçbir ortamda 100 metre, 300 metre ilerinden dahil olmak üzere ne şahsıma, ne arkadaşlarıma, ne de kurumuma bir hakaret gelmemiştir. Beşiktaş'ın işte problem ne, işte derbileri olur. Galatasaray stadına gideriz, Fenerbahçe stadına gideriz, Trabzon stadına gideriz, Bursa'ya gideriz. Hiç taraftarlar gelirler, benden fotoğraf çektirirler, şaka yaparız birbirimize. Hiç böyle bir şey olmuyor. Ben 4 senelik başkan olacağım Mart ayında, bugüne kadar 1 saatlik bile ceza almadım. 1 günlük de almadım. Şimdi bu olabiliyorsa herkes için olur. Gerginliği yaratıp popülite üzerinden hareket edenlerin daha fazla cezalandırılması lazım. Kendi camiaları dışında başka camialar hakkında açıklama yapılmamasını sağlamak lazım. Bunlar olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Kendi stadımızda da zaten güvenlik konusuna çok fazla derecede ehemmiyet veriyoruz. Çok büyük yatırım yapıyoruz oraya da. Mesela statta herkes yerinde otursun. Burası bir tiyatro oyunu değil. İnsanlar bağırsınlar, çağırsın ama yanındakilerini rahatsız etmesinler. Veya kendi koltuklarında otursunlar. Bir başkasının koltuğuna gidip darp etmesinler gibi şeyler var. Yoksa Avrupa'da bu işler nasıl yapılıyorsa bizde de böyle yapılacak. Bizim stadımızda da bunların hepsi açıldıktan sonra görülecek. Yavaş yavaş biter. Ama bunu körükleyen kimler? Ben bunun en büyük başta futbol yöneticileri olduğunu inanıyorum. Daha ağır cezalar verilirse, hatta spordan men edilmesini, yani bir daha spor yöneticiliği yapılmamasına kadar giden bir süreç olması gerektiğini inanıyorum. Bunlar yapılırsa hiç problem kalmaz.
Kulüplerin zaten şahıslara olan bağımlılığı konusunda da bir adım attınız bildiğim kadarıyla. Tüzükte değişiklik yaptınız ve kulüp başkanlarının harcadıkları, ceplerine verdikleri parayı artık ya bağış yoluyla ya da tamamen devretme yoluyla kulübe bağışlamasını istediniz. Bu konuda başka çalışmalarınız var mı? Bu kurumsallaşma yönünde, şahısların bağlantısının kesilmesi yönünde.
Ya tabii bunlar çok onurlu görevler. Çok popüler görevler. İnsanlar da bu göreve geldikten sonra ayrılmak istemiyorlar. Ayrılmak istemeyince de kuruma zarar veriyorlar. İlk adım olarak biz bir tüzük tadilatıyla Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık yapacak kişinin 3 dönemden fazla yapamamasını getirdik. Daha doğrusu biz 2 dönem istemiştik ama genel kurul 3 döneme kabul etti. Bu demek, şu demektir, gelen gidecek. Kimsenin babasının malı değil. Herkes sırayla hizmet edecek. İkincisi, kuruma zarar verdiği zaman bütçenin dışında, 2016'dan itibaren başlıyor bu. artık şey olmayacak. Yani siz söyleyin, öyle Hacı Baba'nın tekkesi gibi onu aldım onu sattım olmayacak. Yapıyorsa parasını verecekler. Bu da bir kural olarak getirdik. Bunun için bir yasal düzenleme bekleniyor ama biz yasal düzenlemeyi beklemeden kendimiz çekidüzen verdik.
Çok başarılı bir çalışma yaptınız o konuda. Devre arası transfer var mı?
Uğraşıyoruz yani. İşte transfer.
Kaç tane transfer olacak? Yani hedeflediğiniz bir rakam var mı? Belirlenen bölgeler?
2 de olabilir.
0 da olabilir, 2 de olabilir.
1 de olabilir. Yani demin de söyledim, bütçeyle alakalı. Bir de ihtiyaçla alakalı. Şu anda hamdolsun hiç sakatsızlık yaşamadan geliyoruz. Önümüzü ne gösterecek, Allah korusun bir şey olmasın. Ama 2 tane çok önemli oyuncumuz takıma dönüyor. Bir tanesi döndü, Veli. Öbürü de
Tolgay da geliyor.
Bakacağız.
Bu kadar yoğun gündem arasında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ayırdığınız zaman ne yapıyorsunuz? Mesela bir hobiniz var mı veya değişik bir uğraşınız var mı?
Tek uğraşım çocuklar. Çok vakit ayıramıyorum. Bir hafta 7 gün çalışıyoruz biz. Bazen 18 saati buluyor. Şimdi öyle çok bir vaktim olmuyor. Ama olduğu zaman da çocuklarımla beraber olmaya gayret ediyorum.
Geçmişte unutamadığınız bir futbolcu var mı? Herkesin bir çocukluğundan bir kahramanı vardır. Sizin hangisi?
Tabii çok futbolcu var. Biz çocukluğumuzdan beri maçlardan geldik. Ben seyretmeye böyle çok şey olmadı ama Yusuf abi müthiş bir adamdı. Ben seyrettim mesela bizde Pavlović oynardı, çok iyi futbolcuydu. Fikret Demirel şimdi bizle beraber çok iyiydi. Yani birçok futbolcumuz var şey yaptığımız. Mesela Beşiktaş ahlakıyla olan oyuncular olsun. Biz tabii ben birazcık daha altyapımızdan gelen oyunculara daha sempatiyle bakıyorum genel itibariyle. Metinler, Feyyazlar hepsi önemli futbolculardı. Ve çok özel bir şeyim.
Aklınızda kalan özel bir kişi yok. Peki bu güzel sohbet için Donanım Haber ailesi olarak size çok teşekkür ederiz.